Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, yine programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapmaya devam ediyoruz ve geçen hafta çok önemli bir hususu konuşmaya başlamıştık. Ahlak konusunu konuşmaya başlamıştık ve bu haftada konuşmaya devam edeceğiz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz.
Allah razı olsun hocam. Geçen haftaki programımızda İslam'ın ahlaka bakışı, daha doğrusu ahlak nedir sorusunun, evet, cevabını vermeye çalışmıştık. Yani ahlak sadece davranışlardan ibaret midir? Davranışı güzel olan, davranışında nazik, mütevazı, böyle tatlı dilli olan birinin de ahlaklı kişiler kategorisine girer mi? Yoksa ahlak dediğimiz şey Kur'an ve sünnet bütünlüğü müdür? Bunu konuşmuştuk ve bizim gündemimize ahlak denilen o kelimeyi indirgediklerinden ve ahlakın karşılığının Kur'an ve sünnet bütünlüğünden çıkıp sadece muamelata odaklandığını konuşmuştuk. Bunun gerçek karşılığının ne olduğunu bize anlatmıştınız ve programın sonunda bunun gerçek karşılığını başarabilmek için neler yapmak lazım, nasıl bir çalışma yapmak lazım, ahlakı nasıl anlamak lazım, burada kalmıştık. Bu programda da bu haftada bunu konuşsak hocam, ahlak dediğimiz şeyin karşılığını biz muamelatımızda, ibadetimizde, yaşayışımızda, her manada hayatın içerisindeki bütün alanlarda nasıl başaracağız diye sorsam hocam tekrar neler söylersiniz?
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Tabii bu önemli bir soru. Yani aslında burada biz İslam ahlakının temel vasıfları diye devam edecektik konuya. Orada da hem ilahi hem vicdani, hem kendi üzerine bir ehemmiyetin yüklendiği, hem övülen bir ahlak olduğu, diğergam olması, ferdi ve içtimai alanı kapsaması, muhafız olması, yine adalet üzere tevzi edilmesi ve insana yönelik ihsani bir ibadetin karşılığı ya da anlayışın karşılığı olduğu bahisleri var. Bunları inşallah teker teker açmaya çalışacağız konular içerisinde. Tabii bu soru bunlarla da alakalı. Yani bu başlıkları da aslında bir giriş sadedinde bir konu olacak, bir program olacak bu. Neden? Çünkü bir kere ahlak dediğimiz hadise evrensel anlamda düşündüğümüzde, daha önceki programda söylediğimiz gibi, iyi ve kötü kavramlarının anlam bulduğu yer özetle. Ama kime göre iyi, kime göre kötü? Yani bugünkü hırsıza göre mi iyi, bugünkü arsıza göre mi iyi, namussuza göre mi iyi? Yoksa bunu uluhi anlamda, ilahi anlamda ya da burada mukaddes manada bir anlam yüklediğimizde neye görenin karşılığında, vahye göre mi iyi yoksa başka bir şey midir? Bunlar tabii yüklediğimiz anlama göre şekil kazanır. Biz burada İslam ahlakının nasıl başarılmaklığını konuşuyoruz. Esas olan burası çünkü. Bir kere İslam ahlaka imani bir değer yüklüyor. Bunu unutmamak lazım. Yani Allah kulunu muhatap aldığında, ya eyyetühen nefsül mutmainne dediğinde, o nefsi mutmainne, daha sonrasındaki nefislere geçiş yapmadan önce üç temel nefsi atlamayı gerekli kılıyor. Bunlardan birisi nefsi emmare. İnnen nefse le emmaretun bisu dedi ayette. Nefsi emmare, yani insana kötülüğü emreden. Yani Allah'ın bize nefs içerisinde kötülüğü emreden bir hareketin olduğunu ve sonrasında bunun levame ve mülhime olarak kademeleneceğini bize ayetlerle anlatıyor. O zaman bunun bir eğitim düzenine getirilmesi gerekiyor. Yani iman esaslarının bu anlamda bir amentü doğrusuyla inanılmasına bir eğitimle yaklaşmak gerekiyor. Rastgele değil, bir uzman üzerinden diyelim. Bu anlamda tabii İslam ve ihsan kavramları da yer bulacak. Cibril hadisinde olduğu gibi. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi öne çıkacak. Yani biz burada imanı Kur'an-ı Kerim üzerinden öğrenmiş olacağız. Peygamber üzerinden öğrenmiş olacağız. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek gerekecek. Kur'an-ı Kerim ilimlerini tedris etmek gerekecek. Bununla alakalı özel alan bilgilerini, işte Kur'an ilimleri dediğimiz, hı hı, sadece talim tecvidle okumak değil. Yine onun tarihini, usulünü ya da yine içerisindeki nazil vesaire, işte sebebi nüzul, Kur'an ilimleri dediğimiz ilimlerin öğrenilmesi esası var. Tabi burada ihtisas yapmak gerekiyor aslında, ama en azından bir Müslümanın Kur'an hakkında genel bir kültüre sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de neler var, konu olarak nelerden bahsediliyor, bunları görmesi gerekiyor. Yine sünnet dediğimiz Hazreti Peygamber'in hayatında uyguladıklarının davranışa dönme hali, bunların da bizim tarafımızdan iyice bilinmesi gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ahlaka yüklediği anlam nedir? İmani, İslami ve ihsani anlamda durduğu yer, ahlaki anlamda durduğu yer nedir ayetlerde? Yine Peygamber Efendimiz'in davranışlarının Kur'an'a uygun bir halde, hulukuhu Kur'an diyor Ayşe annemiz, ahlakı Kur'an olduğu için peygamberi bir ahlakın, peygamber ahlakının öğrenmesi, öğrenilmesi gerekiyor. Başarmanın temel iki esası bu. Yani bir, Kur'an-ı Kerim'deki ahlak, iki, Peygamber Efendimiz'in sahip olduğu Kur'an ahlakıyla bize temsil ettiği ahlakın iyice öğrenilmesi, anlaşılması. Tabi bu da şahsı kötü hallerden uzaklaştıracak bir takım davranışlara yönlendirecek durumları ortadan kaldırmakla mümkün. Bunlardan birincisi, malum devamlı konuşuyoruz, gıybettir, dedikodudur, kibirdir, hasettir, kindir, nefrettir, insanları hakir görmektir, küçük görmektir vesaire. Bu tür hallerden uzak durmak gerekiyor. Bunları kendi hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü içinde kul hakları vardır. Kul haklarının varlığı insanı zaten ahlaken o hamide dediğimiz övülmüş ahlaktan zemime dediğimiz zemmedilmiş, yerilmiş ahlaka, kötü görülmüş ahlaka yönlendirir. Bunun bir diğeri, ikincisi, helal gıdayla beslenmek lazım. Yani ahlak-ı hamide, yani biz kul olarak bir ahlak edineceksek, helal bir ahlak edineceksek, bu yolu helalden geçiyor. Hı hı. Kem aletten kemalat çıkmıyor. Yani aletimiz iyi değilse temiz iş çıkmıyor. Evet. Bunu daha basit ifadesiyle söyleyelim, eğri cetvelden doğru çizgi çıkmıyor. Bundan dolayı bizim helal gıdayla beslenmemiz gerekiyor. Helal gıdayı da burada hem maddi hem manevi ikiye ayırmak lazım. Malum Cenab-ı Hakk'ın yenilmesi ya da içilmesi helal haram olan hususları bize beyanını biliyoruz. İnnel halale beyin ve innel harame beyin. Helal belli, haram belli. Ancak beynehuma umurun müştebihat var. Yani arasında insanları şüpheli, bunlarda üzerine gidildiğinde insanı günaha sürükleyecek olan haller, bunlardan ihtiyat, takva dediğimiz hal, bu gerekiyor. Bir de manevi gıdalara dikkat etmek lazım. İşte Ramazan ayında oruç tutuyoruz, sahur yiyoruz, iftarlar yiyoruz. Şimdi madden helal ama manen de helal mi? Yani birilerinin hakkı var mı, kul hakkı var mı, göz hakkı var mı? Ya da fakir fukaranın keşke dediği yiyecekler, iç çektiği, nefes çektiği ya da gözünün takıldığı iftarlar gibi iftarlar mı? Ya da biz kendimiz hoyratça har vurup harman savururken dışarıdan ya bir parça da bana düşseydi şuradan diye böyle birilerinin gönüllendiği gıdalar mı? Hmm. Üzerinde şöyle fakir fukaranın göz banyosu yaptırdığı gıdalar mı? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar zehirliyor. Bir diğeri, bu da çok önemli, helal gıda içerisinde kim pişirdi bunu? Kim yaptı? Ham maddesi nereden geldi? Kim burada emek verdi? Yani yapan adam namazlı mıydı, abdestli miydi, oruçlu muydu ya da başka türlü halleri var mıydı? Ya da hiç hoşa gitmeyecek hallerde mi yaptı? Belki çok af buyurun, belki ifade ağır gelecek ama belki cünüptü bu adam. Yani besmeleyi bırakın, abdesti bırakın, bırakın oradaki namazı. Belki öyle bir ihtiyatı da yok. Kimden yediğimizi, nerede, hangi elin değdiği, hangi sofranın kaşığının sokulduğunu bildiğimiz yiyecekler, hı hı, mi? Bizden önce birileri orada belki o bardağın içerisinde içki içti. Belki küfür etti, içine tükürdü, başka bir şey yaptı. Biz nerede yemek yiyoruz, nasıl yemek yiyoruz? Bunlar, evet, manevi zehirlerdir aslında.
Evet. İşte, hangi malzemeyle yapılmış yemeği yiyoruz da var değil mi hocam?
Tabii.
Şimdi günümüzde.
O da.
Tamam, helal ama boykot.
Ama boykot. Şimdi o da işin diğer manevi boyutu. Yani fakir fukaranın hakkı derken bir de mazlumun hakkı var.
Evet.
Şimdi bizim gazetemiz var. Şurada sanki halledilmiş gibi bize bir boya atılıyor ama tam halledildi mi? Yani Gazze'deki kardeşlerimiz, velev ki halledilse de bugün Gazze taş üstünden taş kaldırılıp bugünün en lüks ülkesine, şehrine de çevrilse,
yine halledilmemiş olacak.
Yine halledilmiş değildir. Neticede Müslüman üzerindeki küffarın, Yahudi melununun musibetini biliyoruz. Yani her halükarda bu var. Müslüman o anlamda uyanık olacak. Yediğine, içtiğine, giydiğine. Yani sadece maddi manevi helal olması yetmiyor. Üzerine mazlumun da hakkı var mı yok mu? Bir sorumluluk getiriyor mu? Bir diğeri, üçüncüsü, istiğfar çok önemli. Tövbe ve istiğfar, zikir, dua, bunlar çok mühim. Yani kulun devamlı Cenab-ı Hak'la birlikte olması. İşte ihsan kıvamı da iman diye karşımıza çıkan hali. Yani güzel ahlaklı olmanın ana unsuru En te'budallâhe ke enneke terâhu fe illem tekün terâhu fe innehu yarâke kısmı. Hadis-i şerifteki. Yani Allah bizi görüyor her ne kadar biz onu görmüyor isek de. Demek ki kulun yaptığı her işte, duasını yaparken de Allah'a dua ettiğini unutmamalı. Yani ağızda çiğnenen sakız gibi gevelenmemeli dualar. Kalbi destek almalı, hissi destek almalı. Yani kul kalbini duasının içerisine katmalı, içinde olmalı. Yani Allah'ım derken kalbinde şöyle bir ürpermeler olmalı, bir cızırtılar olmalı. Yine zikir çekerken Allah dediğinde Cenab-ı Hakk'ın varlığını hissedip, tefekkür edip, sadece tesbih elindeyken Allah deyip tesbihi bıraktıktan sonra başka mercilere de mecralara dönüş yapmamalı. Burada da devamlı murakabe dediğimiz o hal, yani kulun devamlı Cenab-ı Hakk'ı boynunda hissiyatı var. Bunu da kendince hissederek hayata tatbiki meselesi. Yine bu istiğfar çok mühim. Yani açıp özellikle işte teheccüd vakitlerinde kalkıp duaların en makbul olduğu zamanlardandır. Ve bile sahihum yestağfirun geçer ayette. Seherlerde istiğfarda bulunma. Açacağız ellerimizi. Ya hocam benim günahım yok. Yani bu günahtan istiğfar değil sadece. Elbette günaha istiğfar edilecek ama şükür de istiğfara, kanaat de istiğfara, Cenab-ı Hak'tan razı olmak da istiğfarın içerisine girer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ene estağfiru fil yevmi emerra, bir rivayette 70 emerra. Ben 70 defa ya da 100 defa istiğfarda bulurum. O zaman Allah Resulü'nün günahları neydi diye sormak lazım. Yani istiğfar sadece günahtan tövbe için yapılmaz ama esas odur. Günahtan tövbe için. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki istiğfarı şükreden bir kul olmayayımının karşılığıdır. Yani kul şükürkar olacak, Cenab-ı Hak'tan verilene razı olacak, haline razı olacak ve ahireti de tefekkürle kanaat ehli olan bir hal yaşayacak. O zaman ahlak yavaş yavaş hamide olarak üzerine yerleşmeye başlar. Yani Allah'ı bilen, peygamberi bilen, Kur'an'ı Kur'an bilen, ahireti düşünen, ahiret hesabını, ahvalini bilen, kul haklarından korkan ve özellikle de bu anlamda ciddi bir yol almaya çalışan hale gelecek kul. Bunlar da yeterli değil. Malum Ramazan ayındayız. Zekat ayı, infak ayı, malum sadakalarımız var, fitrelerimiz var. Burada da diğergâm olmayı öğretir.
Evet.
Yani burada tabii bizim alacağımız en güzel ahlaki özelliklerden, davranışa dönecek özelliklerden bir tanesi de kulun kendini bu anlamda başkalarına karşı sorumlu görme. Mesuliyet hissiyatı hissetme ve onunla hayatına bir takım tatbikatta bulunup yön verme gayreti olacak. Ne yapacak? Varsa elindekini paylaşacak. Eğer zekat ve mükellefse zekatını verecek. Fitresini zaten verecek. Bunun dışında borçlara dair ya da tutamadığı oruçlara dair, bir önceki oruçlara dair varsa onları verecek. Yani infak ehli olacak, elini açacak. Bunlardan bir tanesi de hizmette aktif olacak. Sadece bu ben edindim, bana bu yeterli değil. Şunu unutmamak lazım. Biz içtimai birer varlığız. Ve ceallâkum şu'uben ve kabâile li ta'arufû buyuruyor ayette. O zaman kul elindeki haliyle, haleti ruhiyesiyle mevcudu koruyabilme adına, hem kendisini koruma hem toplumu koruyabilme adına ve insanlara tebliğde te'murûne bil ma'ruf ve tenhâne alil münker diye ayette zikredilen emri bil ma'ruf ve nehy anil münkeri sunmada kendine bir vazife tevzi edecek. Ve bunlarla ilgili de hem fiili, hem kavli, hem de hali tebliğlerde bulunacak. Fiili dediğimiz kulun hizmet boyutunda eliyle, ayağıyla, gücünün yettiğince hem de İslam'ı tebliğde anlatabilmesi, onu yaşayabilmesi, hayata tatbik edebilmesi, artı insanları tatbik etmede yönlendirebilme çalışmalarıdır. Hali, kavli dediğimiz anlatma, nasihat etme, bunlarla ilgili dersler verme, ya varsa programlarda bulunma, işte vesaire gibi alanlarda elinden geldiği kadar uyarılarda bulunma. Emri bil maruf, nehy anil münker. Bu neden önemli? Malumuz bizim cumartesi ashabı diye bildiğimiz, Kur'an'da da anlatılan bir şey vardır, hadise vardır. Hazreti Davud döneminde Yahudilerden bir topluluğa şey emredilmişti. Balık avlama yasağı. Onlar Yevmus Sebt, Şabat dedikleri günde, cumartesiye denk gelen o günde balık avlamaktan men edilmişlerdi. Burada üç zümre çıktı ortaya. Bunlardan birincisi, balık emrine itaat etmeyip takmadan avda bulunan ya da avlanan, o gün çıkıp av yapanlardı. İkincisi, av yapmadılar ama bunlar tebliğde de bulunmadılar. Üçüncüsü, av yapmadılar, tebliğde bulundular. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle bu iki zümre, yani emre itaat etmeyip yasağı çiğneyenler, yasağa tabi olanlar, bir de emri bil maruf ve nehyanil münker yapmayanlar, kunu kradeten hasiin, maymuna döndürüldüler diyor. Aşağılık hale getirildiler diyor ayet-i kerime. Sonra onlar birkaç gün sonra helak edildiler, yok oldular. Diğerleri üzerlerindeki bu vazifeyi hem hayata tatbikle hem de insanlara tebliğle yerine getirmiş oldu. Demek ki tebliğin en önemli iki yönü. Birincisi kendini bu anlamda ittiba etme, tabi kılma. İkincisi anlatma ve öğretme faaliyeti. Bir diğeri hal ile tebliğ. Bu da fiili ve aslında kavliyi içinde barındırır. Ama anlatmaya ya da özel bir davranışa gerek duymaz bu insan. O ticaretini Allah için düzgün yapar. O ziyaretini Allah için düzgün yapar. Trafikte aracını Allah için düzgün kullanır. Arabasını park ederken Allah için düzgün park eder. İşte yaptığı işlerde her şeyde ihsan kıvamında, iman dediğimiz o hali yaşamaya çalışır. O zaman hizmetin bu üç alanı bir karakter tevzi ediyor. Temsil kazandırıyor ve insan o karakteri temsille diğerlerinin imanına belki vesile olacak bir davranışta bulunmuş oluyor. Çünkü ahlak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani vardır ya, kelamı çok söylenir. Seni öldürmeye gelen sen de dirilsin.
Eyvallah.
Sen de hayat bulsun. O zaman bir karakter inşası oluşturur.
Hazreti Ömer Efendimiz için mi söylenir?
Hazreti tabii. Ömer Efendimiz'in Hazreti Peygamber'e tebliğde kendisine önce öldürmeye gelmişti ya, kılıcını kuşanıp. Hazreti Peygamber'in yanına geldiğinde onunla yaşadığı olaylarla birlikte Gaddar Ömer, Hazreti Ömer oldu. Evet. Bu dönüşümü, değişimin adı tabii seni öldürmeye gelen kimsenin sende hayat bulup iman kazanması hadisesi. O zaman Müslümana düşen temel hal, kendisinde bulunan bu hasletleri Kur'an ve sünnet perspektifinde Cenab-ı Hakk'ın ve peygamberin sunmuş olduklarıyla birlikte, yani üsve-i hasenedir Hazreti Peygamber. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Yine bu hali kendince edinip bir öğrenme gayretine girmesi gerekiyor. Bunlar çok, af buyurun, böyle gökten zembille inecek olan hasletler değil. Bunlar için gayret gerekiyor. Şimdi biz burada birkaç haslet saydık. İşte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesi, kötü hallerden uzak durma, helaller, istiğfar, dua, zikir, bir sürü haslet saydık. Bu hasletlerin kazanımı için kulun gayreti icaptır.
Evet.
Yani orada ve ellese lil insani illa ma sa'a gerçekleşecek. O da kulun gayretin hesabınca olacaktır. Tabii kula düşen de gayret etmektir. Netice Cenab-ı Hakk'a tevzi edilir. Yani biz vardır ya kitaplarda, gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır.
Tevfik Allah'tandır.
Tevfik Allah'tandır. Yani burada bizim derdimiz bunu edinme üzere, bunu çalışma alma üzere, üzerimize bir çalışma, bir vazife edinip bunlar karşısında bir öğrenme faaliyetinde bulunmamız gerekiyor. Peki nasıl öğreneceğiz? Bir diğer soru da bu. Burada en önemlilerden bir tanesi, kul taklit üzeredir. Kul taklit üzeredir. Yani önce taklit eder. İman taklidi gelir. Kimle gelir? Kimin yanında doğduysanız onunla gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her insan İslam fıtratı üzere doğar buyuruyor. Sonra annesi babası onu, Yahudi ise, Hristiyan ise, Mecusi ise, Müşrik ise, ona göre şekillendirir. O zaman biz fıtratı selime dediğimiz İslam fıtratını çocuğumuzda var olduğu haliyle korumakla mükellefiz. Yani anne baba Müslümansa da Müslüman eder anlamına gelir bu. Biz de İslam etmek için o İslam'ı iyi yaşamakla mükellefiz. İyi bir örnek, iyi bir temsil önce anne baba. Anne baba eğitiminde hakikatli durursa, kendi Kur'an ve sünnet ahlakı üzere bir ahlak oluşturursa, o Kur'an ve sünnetin gerektirdiği hem ibadetleri hem davranış kalıplarını hayatında iyice tatbik etme haline gelirse ve bu anlamda çocuğu dünyaya geldiğinde öyle bir anneyi müşahede edecek. Yani artık hafıza onu kaydetmeye başlayacak. Doğru, ona göre öyle şekillenecek. Hani vardır ya, anne yemeğinin lezzeti başka olur derler. Niçin? Çünkü onunla gıdalanıyor. İlk ağzına lokmayı koyan annesi, belki ağzına sıcağını almak için kaşığı sokup çıkarıp çocuğun ağzına sokan annesi, bu haliyle anneden çocuğuna bir inikas, bir hal geçişi oluyor ve bir bağ oluşuyor. Bu tabidir, rabıta olarak. Hı. Tabii bir hal bu. Neticede anne babayı müzakere eden bir reklam vardı televizyon ekranlarında, belki şahit olmuşsunuzdur. Baba işte içeceğiyle maç seyrediyor. Yanında da çocuğu var 3-4 yaşlarında. Şimdi baba futbolu seyrediyor televizyonda, maç seyrediyor ve ona göre heyecanlanıyor. Çocuk da babaya bakarak heyecan yaşıyor.
Hı.
Yani ve şeyde şu, spot cümlede şu, çocuklar babalarını taklit ederler.
Hı hı.
Yani bu taklit gerçek. Sonra çocuk, baba sevinince çocuk da sevinmeye başlıyor. Ama baba televizyona bakıp atılan gole sevinirken çocuk babasının sevinmesine seviniyor. Bu bir taklittir. Öğrenmedir, öğretmedir. İşte buna farkına varmadan, farkında olmadan öğrenme ve öğretme deniliyor. Bazı şeyler vardır, emirler ve yasaklar vardır. Bunlar için söylemek gerekir. Bunu yap, bunu yapma demek gerekir. Bazı emir ve yasaklar hal ile aktarılır. Bu da bu şekildedir. Yani çocuk geldiği zaman bir kopyalamada bulunacak. Anne babasını kopyalayacak. Kendisince öyle bir evlatlık ortaya koyacak, sentezleyecek. Akabinde artık eğriyi doğruyu ayırmaya başladığında, akıl bali olmaya başladığında, sorumluluk gelmeye başladığında kendince yollar arayacak. Burada da ona ahlaka düzgün olan yerlere teşvik gerekiyor. Yani ahlakı düzgün, ahlakı hamide olan, zemmedilen sokaklarda değil, methedilen sokaklarda dolaştırmak gerekiyor. Elinden tutup camiye de götüreceğiz, elinden tutup mescide de götüreceğiz, bir ilim halkasına da götüreceğiz. Gerekirse bunun zıttı olan yerlerden de uzak tutacağız. Mesela fuhşiyatın çok olduğu, haramın çok işlendiği, günahın çokça işlendiği yerlere mümkün mertebede çocukları götürmemek lazım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu Hicr bölgesi var, Semud kavminin helak olduğu bir bölge. Bir sefer dönüşünde orada konaklamışlardı. Yaklaşık bir 2000 yıl kadar önce oluyor bu olay. Yani peygamberimizden helak olmuş o topluluk. Efendimiz diyor ki buradan su almayın. Diyorlar ki ya Resulallah biz su aldık, kaplarımızı doldurduk.
Ekmek
ki,
yaptık, hamur yaptık.
Tabii ekmek yaptık, hamur yaptık. Hatta dediklerinde Efendimiz diyor ki suları dökün.
Ekmekleri de develere
yedirin. Neden? Çünkü burada sizden önce bir kavim helak oldu. Ola ki o kavimden kalan bir inikasın, bir yansımanın karşılığı, hal aktarımı size de gerçekleşir.
Evet.
Bazen şu vardır, işte Ramazan ayında çokça camilere gidiliyor. İşte özellikle bizim ecdadımızın bize emanet ettiği camilere gittiğimizde ayrı bir ruhaniyet görüyoruz.
Evet.
Ayrı bir maneviyat görüyoruz o camilerde, ayrı bir hissiyat oluşuyor. Bunun sebebi, bunlar tabii zemmettiğim için söylemiyorum, böyle birilerinin para toplayarak yaptığı değil, birilerinin kendi elindeki mülkiyeti, ya hanım sultanlara aittir vesaire, çeyizleridir. Onların nafakalarıdır ya da onların ne diyoruz mehirleridir. Bunları toplayıp ibadethane yaptırıp sadakayı cari etmişler kendilerine. Bu haliyle bir sunum söz konusu. O zaman şunu anlamak lazım. Eşyaya da, hayvana da, insana da, mekana da, zamana da bir hal geçişi var. Güzel ahlaklı olan güzel insanlarla beraber olmak gerekiyor. Ayetin ifadesiyle kûnû me'as-sâdıkîn ve sâlihîn, sadıklarla ve salihlerle beraber olma. Efendimizin ifadesiyle de el mer'u me'a men ahabbe ve men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum kısmı. Bu da bizim biraz önce saydığımız hususu destekleyecek ana unsurların çatısı oluyor. Yani burada Kur'an ve sünnet eğitimi sadece tek başına alınmaya yetmiyor. Sadık ve salih kimselerle, ulemadan artı bu anlamda muhabbet besleyeceğimiz insanları da seçerek onların yanında ahlaklanmak gerekiyor.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Çok sağ olun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte ahlak meselesini konuştuk. Bu meseleyi nasıl halledebileceğimizi, özellikle çocuklarımızı, geleceğimizin teminatı, evlatlarımızı bu manada nasıl yetiştirebiliriz, yönlendirebiliriz meselesini konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun efendim.